Prostatik. Hazırlayanlar ve konuşanlar Niyazi Zorlu, Adnan Acar. Tebrik ederek başlayayım seni.
Teşekkür ederim.
Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandın. Evet. Sen kazandın.
Ha. Ben kazandım gibi oldu. O Bob Dylan gibi saçmalıklardan sonra bana göre saçmalıktı. O Bob Dylan kazandıktan sonra Nobel almayı bekleyen yazarlardan biri, tuhaf bir ismi vardı şu an aklımda değil, Sevin Okyay'ın yazısı var Bir Gün gazetesinde. Hı. İnternetten bakabilir dinleyenler.
Bu konuşan Niyazi.
Niyazi.
Hı. Ben de Adnan.
Orada söylüyor. Bob Dylan kazandığı için adam şöyle bir espri yapmış. Tabii demiş, kitap okumak o kadar kolay değil. Yani müzik dinlemek daha kolay, ödül vermek gibi bir espri yapmış. Nihayet adam gibi bir adam aldı. Kazuo Ishiguro. Şimdi bana sorarsan bu ödülü Ishiguro almadı. Aslında kendini ödüllendirdi Nobel Komitesi. Söylediğim o saçmalıklardan sonra epey yanlış seçimler yapıyordu bana sorarsan.
Birinde yerin dibine batırıyorsun bir sene önce bir topu. Bir sene kimi? Sonra Nobel Komitesi'ne Bob Dylan'a verdiği için.
Şimdi ben onu söylüyorum, yani geri adım attı. Kendini ödüllendirdi. İtibarsızlaşmaya başlamıştı bir yere kadar. İşte bir itibar falan kazandı yine. Yani Ishiguro o kadar önemli, güzel bir yazar benim gözümde.
Geçen programlarda bahsetmiştin ve şey demiştin. Ya ben bu adamın yazı yazması için, roman yazması için para vermeye bile hazırım türünden bir cümle kurmuştun.
Yapı Kredi'nin Beyoğlu'ndaki şey var ya, şubesi. Hmm. Oraya gittiğimde de onu da söylemiştim. Vitrinlere baktığımda yeni romanı çıktı mı ya da bir şeyler yazdı mı diye. Para, sürekli bakan
ama
bir adamım.
Para veririm demiştim bu.
Para veririm.
Züğürt halinde.
Bak Nobel verdi.
Ha, ne kadar para kazandı?
900 küsur bin euro mu? Öyle bir şey, iyi para.
İyi para. Yani bundan sonra senden para istemeyecek.
Yok, istemeyecek, artık bana ihtiyaç kalmadı.
Çok daha iyi romanlar mı yazacak?
Ya ondan emin değilim şimdi. Benim okuduğum tek kitabı var. Günden Kalanlar. Hı. Filme de çekildi. Hı hı. Bu Anthony Hopkins ya da Emma Thompson herhalde onlara başroldeydi. İzlemedim ben filmi de, romanı da okumadım.
Ben de izlemedim.
Onun bir öyküsü var. O roman 4 haftada yazılmış. Hı. 4 haftada şöyle yazılmış. Şimdi ikinci kitabıyla Booker ödülünü aldıktan sonra, ne diyeyim ben, edebiyat sosyetesine mi diyeyim, ortamına mı, epey bir gömülmüş. Gömülmüş derken işte davetler, partiler, işte konferanslar, bir sürü yanıtlamak zorunda kaldığı e-mailler, e-postalar.
Yardımcısı yok mudur bunun ya?
Ya yokmuş demek ki, bir sene öyle geçmiş. Sonra eşiyle bir karar almışlar. Bir yöntem belirlemişler. O yönteme de çarpışma ismini koymuşlar.
Aa, ne güzel. Birlikte bir oturup karar alıyorlar. Ona bir isim koyuyorlar.
Evet, çok güzel.
Aha, bir çocuğumuz oldu. Bunun adı da Thomas.
Thomas.
Bana da Komaz. Ben sevmedim herif.
Bir dakika ben...
Niye sevmedim biliyor musun?
Ben hemen attığına... Sen bana telefon açtın, hangi kitabını alayım
hangi
diye.
Hangi kitabını alayım?
Yanlış kitapla başlamış olabilir misin?
Yo, kitaptan önce hayat öyküsünü okudum ve bana bu kadar toraman bir yazar hayatı bir tuhaf geldi. Yani herif neredeyse ilkokulda ilk kırmızı kurdeleyi bu takmış. İşte sınıf başkanı, bütün o şeylerde sınıf başkanı. Hepsinden teşekkür almış, takdir almış. Ondan sonra... Öksürmüş en iyi öksürük ödülü. Yazdığı her şeye ödül vermişler. Ne biçim bir şeydir bu ya? İnsan bir parça şey yapar değil mi? Yani arkadaşlar vermeyin artık.
Bir iki sene ödülsüz yaşayayım ben. İzin verin.
Ama yazdığı her şey, o kitabın, verdiğin kitabın, verdiğin değil de almamı tavsiye ettiğin kitabın. Sen kitap mı verirsin?
İki tane getirdim, çok nankörsün hatta. Önünde duruyor. Öksüzlüğümüz, Ishiguro'dan bir de Avunamayanlar.
Yanılıyor muyum? Hayat öyküsünü sen şimdi çıkarmışsınız.
Biz Ece Ayhan'dan çok bahsettiğimiz için işte araya da Tezer Özlü, Hayalet Oğuz gibi isimlerden bahsediyoruz. Hiçbiri Toraman değil senin. Ha, tırnak içinde Toraman isimler değil. Öyle hayat öyküleri mi bekliyoruz yazarlardan acaba?
Yok. Ama adamın parasında gözüm yok. Vallahi gözüm yok. Fakat yazdığı her şeyin bu kadar başarılı olması.
Sinir etti seni bence.
Beni sinir etti. Adam bir tökezler be. Millet şey der yani. Bir tökezler abi. Kaç doğumlu bu?
1954. Bir de Nagasaki'de doğmuş.
O da zaten bambaşka bir öykü.
5 sene radyasyon almış.
Ondan dolayı mı böyle olmuş?
Olabilir.
Ha. Önce radyasyon alıyorsun. Ondan sonra da Nobel.
Bana sorarsan hak ediyor. Ben yani okudum bütün kitapları. Bütün ödüller onun olsun, alsın. Bende o duyguyu uyandırdı. Şeyden bahsediyor, o çarpışma yönteminden bahsediyordum ya, günden kalanlar. Şöyle bir yöntem uygulamış. Dediğim gibi bütün işte e-maillere yanıt vermekten vazgeçmiş. İşte kutlamaları reddetmiş. Bütün yazışmalarını kesmiş. İzole olabileceği bir yere taşınmış eşiyle birlikte. Burası çok ilginç. Saat 9'dan akşam 10.30'a kadar sadece roman yazıyor. Haftanın 6 günü, cumartesi dahil.
Orhan Pamuk da bu tip çalışıyor, bu şekilde çalışıyor. Onun da yazıhanesi var, sabah kalkıyor, yazıhanesine gidiyor. Saat 9'da mesai başlıyor. Ondan sonra akşam kaçta çıkarsa işinden çıkıyor, evine geliyor.
Ama Orhan Pamuk'un bir ayda yazdığı roman falan.
Aynı öykü şey içinde
bilemiyorum,
geçerli.
Bilemiyorum, öyle bir şey olduğunu zannetmiyorum.
Ana Yurt Oteli.
Yusuf Atılgan.
Yusuf Atılgan içinde geçerli. O da bir ay bir eve kapanıyor. Hiç insan yüzü görmüyor mesela orada. Hiç insan yüzü görmüyor. Yemeği bile kapının önüne bırakıyorlar, gidiyorlar. O kapıyı açıp yemeği alıyor. O şekilde yazıyor. Bir ayda yazıyor.
Yusuf Atılgan örneği uyuyor da Orhan Pamuk'u zannetmiyorum ben. Şöyle bir şey olmuş. Üçüncü haftada böyle bir takım ufak tefek sanrılar yaşamaya başlamış Ishiguro.
Bak şimdi sevimli hale geldi benim için. Ya benim için şey bir roman belki çok eski kafalıyım, bilmiyorum. Fakat bir doğum sancısı gerektiren bir şey. Böyle oturup da yazılmaz. Bu açıdan Orhan Pamuk'la da biraz aram açıktır. Ama biraz. Adam bir ekip halinde yazıyor büyük bir ihtimalle. Ama iyi yazıyor gibi şimdilik. Belki o da tökezler. İnşallah tökezler. Çünkü onun tökezlemesi demek onun ondan daha iyi. O yolda daha ileri adımlar atacak, daha iyi romanlar yazacak insanlara yol açmak demek.
Şimdi Orhan Pamuk konusunda bana sorarsan tökezlediği ya da belki de benim giremediğim, benim okurken okur olarak tökezlediğim romanları falan var. Son birkaç romanla ben
tam da söylemek
giremedim.
Söylemek istediğim tam da bu. Doğru, yani bir yazarın bütün yazdıklarının dört dörtlük olması, çok iyi olması, herkese iyi gelmesi, bu ödül vericilere saydığı ödüller hayatından daha fazla galiba. Ödül vericilerin bütün romanla aynı şekilde şevkle alkışlamaları bana bir tuhaf geldi. En azından ikincilik ödülü verin birine. Yok. Hepsinde
ya o ikincilik ödülleri de bizde oluyor biliyorsun. Bir takım yarışmalarda ya da geçmişte oluyordu. Şu an bilmiyorum. Şey var işte, dikkate değer yazar ödülleri falan da var. Hadi şunu da şey arada bir sen söyle. Unutmayalım. Bir analım, bir sevilsin gariban.
Kuyruk
o garibanlardan biri benim. Beni mahvettiler. Günden kalanları dediğim gibi Ishiguro bu ortamda yazmış. Ortaya da bu arada şeyden bahsediyor. Saçma sapan cümleler kuruyor tabii ki. 24 saat yazıyorsun. Öğleden önce yazdığıyla öğleden sonra yazdığı arasında inanılmaz çelişkiler var. Başka yerlere gidiyor. Bir ayda onun toparlamasını bilmiş. Böyle bir öykü var. Bu arada Sevin Okey'in yazısını, işte bir gündeki yazısını da öğrendim. Bob Dylan'a göndermede bulunuyor. Çok tatlı bir şekilde. Sevin Okyay. Ishiguro gitar da çalıyormuş. Ya.
Ben anlamadım. Sen niye gülümsüyorsun buna? Gitar çalıyor. Ha?
Bob Dylan'a böyle hoş bir göndermede bulunmuş.
Heriften ben iyice gıcık olmaya başladım. İyi de gitar çalıyordur.
Evet.
Yakında şey de alır. MTV müzik ödüllerini de alır bu adam.
Alır. Oscar'ı da alır.
Ne, o müzik ödülleri neydi? Grammy. Grammy de alıyor.
taktı benim işi kurumaya. Şimdi
fakat şey hoşuma gitti. Hemen Nobel Edebiyat Ödülü aldı ya. Yok, çocukları şöyle yapın. büyütün, öldürün, korkutun. Onlar gerçekten ona ait.
Öykü Halk'tan yani. Sonra açıklamasını okudun mu sen?
Hayır,
ben
okumadım.
Sadece bir şey vardı ilgimi
çekti. Ödülü aldıktan sonraki evet. Açıklamayı.
İşte daha önceki geçmiş yazarlara teşekkür ediyor. Bu geçmişten kastı şey mi, ölmüş yazarlar mı acaba diye düşündüm. Hani yaşayan yazarları yok mu sayıyor acaba diye bir kuşku uyandı bende. Ya sorma.
Senden hiçbir şey kaçmıyor var ya.
Orhan Pamuk bunun intikamını alır, hesabını sorar. Şimdi okumuşsundur sen işte 1954'te Japonya'da doğuyor. İngiliz asıllı, aslında bir Japon yazar.
Herkes okudu onları.
5 yaşındayken ailesini İngiltere'ye taşıyor. Bunu da biliyordur herkes de. Benim ilgimi çeken yaratıcı yazarlık dersleri almış Ishiguro.
O da enteresan. He.
O çok ilginç sahiden de. Şimdi yazarlık böyle doğuştan edinilen değil de geliştirilen, hani dersle öğrenilen bir şey olması ilginç geldi bana.
Ama bu...
Doğuştan gelen yetenekleri de vardır da işte törpülenmiştir. Yalnız çok önemli bir şey var. Şimdi Ishiguro'ya ders ya da yaratıcı yazarlık eğitimi veren isim Malcolm Stanley Bradbury diye bir adam.
Bradbury öyküleri diye bir şey mi vardı?
Yok yok. Onunla ilgisi yok. Bu başka Bradbury. Bu 2000 yılında 68 yaşındayken ölmüş. Şimdi öğrenciler arasında Ian McEwan adlı yine ünlü bir yazar var. Kitapları Türkçe'ye çevrilmiş. Bu arada Bradbury'nin de iki tane kitabı varmış Türkçe'de. Mensong'un Peşinde Garip Arayışlarım ve Tarih Adam diye. İşte ilgilenen okurlar belki okumak isterler. O ilginç. Peki sen ne diyorsun bu yaratıcı yazarlık derslerine? Şimdi şeyde okudun sen. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde. Orada da böyle bir bölüm var kardeşim.
Ha. Ne olmuş?
Kimler çıktı orada?
Hiç kimse.
Niye var o bölüm hala o zaman?
Onlar yazar yetiştirmek için değil ki, orası üniversite. Üniversite okumak içindir.
Kontenjan dolsun diye, öyle mi? Hadi.
Şimdi Türkiye'nin üniversiteyle ilgili problemlerine sokma beni burada. Ama bu sadece Türkiye ile bağlantılı bir şey değildir. Neyse, eğitim sorunları üzerine konuşmayalım. Ya. Ece'ye yaklaşalım yavaş yavaş. Çünkü sen gönderdiğin notlarda...
Bu ama genelde... sen es geçmeye çalışıyorsun. Yaratıcı yazarlık şimdi seminerleri düzenleniyor. Türkiye'nin dört bir yanında. Özellikle tabii ki İstanbul'da. Ha. Kültür başkenti İstanbul biliyorsun.
Ben de senaryo yazarlığı atölyesine gittim. Niye gittim? Sor bir, niye gittim?
Niye gittin?
Evden çıkmak için, insan görmek için. Yoksa senaryo yazımı üzerine niye ben gideyim? Yani kursların amacı budur.
Dişe dokunur benim güzel birileri karşılaştın mı? Değdi mi verdiğin paraya?
Vallahi gelene gidene hocasına baktım ama hiçbir şey çıkmadı.
Yok mu? Yazık. Ya geçenlerde bana mail geldi de yaratıcı yazarlık dersi konusunda böyle isimler vardı. O isimler arasında ders alması gereken inanılmaz sıkıcı, silik...
İsim vermeyeceğim yine.
İsim vermeyeceğim. Şunu anlatacağım. Eğer
Gezmez verirsen. Söz mü?
Değil.
Lemi Aklı mıydı? Neydi o?
Lemi Aklı.
Mario Levi mi? Bunlar
Mustafa Yolaşan.
Mustafa Yolaşan mı? Bunlar veriyorlar. Onlardan birisi. Evet sıkıcı. Sunay Akın mesela. Sunay Akın'ın adını bile söylediğimde benim üstüme bir sıkıntı çöküyor.
Akın ediyor.
Düpedüz bir sıkıntı çöküyor yani. O kadar sıkıcı bir insan olamaz.
Neyse Ece'ye geçelim mi?
Geçelim.
Şimdi bu 73'ten bahsettim. Bizi kimse buruşturamadı. Geçelim mi onu?
Geçelim.
Ben bir daha bir bakayım demişim ama bakmaya da pek gerek yok. 74. 1941-42 yılından beri ben hiç ağlamadım. 50 şu kadar yıl kendimi tutarım. Hikaye o. En son ağlayışım Sestos'ta, Akbaş'ın mitologyadaki adı, Hera'nın bulunduğu yerde. Yar tepesinde bir kale vardır. Köylüler oraya tekke derler. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlar saldırır diye İstanbul boşaltılmıştı. Biz de köye gitmiştik deniz yoluyla, at arabasıyla. Herkes gibi ben de ayakkabımı çıkarmıştım. Ayağıma diken battı ve ağladım. Şimdi buradaki o Sestos, Akbaş, bunlar Çanakkale'de, Eceabat'a yakın yerler. Sonra bu mitolojide tip var. Sestos'un en güzel kızı. Bunun Leandros ile sonu kötü biten aşları dillere destanı olmuş. Hera bir rahibeymiş, evlenmesi yasakmış. Oysa Leon Rose ne pahasına olursa olsun Hera'ya kavuşmak istemiş. Bir gece kıyıdan kuleye, kız kulesine bakarken tepede bir ateşin yandığını görmüş. Öyle bir şey, mitolojik hikaye devam ediyor da burada şey var, bu tutuşmak fiili yani ateş almak hep böyle bir cinsellik. Orada herhalde bir sembolden falan bahsediyor değil mi? Şeyde kulenin tepesinde yanan bir ateş.
Ateşlenmek.
Cinsellik, yani. Ateşlenmek, kızışmak. Bana onları çağrıştırdı. Şimdi elindeki meşaliyle Leandros'a yol göstermiş. Hero.
Aynı şeyi devam ettir. Elindeki meşale.
De devam ediyor evet. Ha. Yanmaya devam ediyorlar. Ha. Sönene kadar. Vay. Durgun denize ayı parlak ışığı eşlik eder. Vay vay vay. İyi ve dayanıklı bir yüzücü olan Leandros Hero'ya kavuşma hayaliyle boğazın sularına atlar. Boğaz var gücüyle boğaz. Yüzmeye başlar.
Çanakkale Boğazı mı?
Yok, Kız Kulesi'nde ama mekanı orası. Eceabat, Çanakkale. Hı-hı. Ama bunların Hero'nun yaşadığı yer orası. Ama şey, olay Kız Kulesi'ne geçiyor. Bu coğrafyayı bir boğazdan diğer boğaza. Ben de doğrusunu istersen pek anlayamadım. Biricik aşkına yol gösteren meşale rüzgarın etkisiyle sönüyor. Karanlıkta yolunu kaybeden Leandros nereye doğru yüzeceğini bilemiyor. Kuleden gittikçe uzaklaşıyor. Sonra boğuluyor. Hero da kendini bu acıdan sonra işte kendini boğazın sularına bırakıyor. Böyle bir hikayesi var. Şimdi 75. sese geçiyorum ben.
Hadi geçelim bakalım.
Yurttaşlık duygusu bulunmaz bizlerde.
A doğru. Vallahi doğru.
Ece. Tabii ki. Ama yurttaşlık dersleri vardır.
Evet, olmadığı için.
Evet. Ya da o dersler yani. Olduğu için yurttaşlık duygusu. Sen söyle, törpülemiş, bir şey kalmamış.
Her ikisi birlikte olsun.
Beraber olsun da tamam. Çünkü yurttaşlık duygusunu öldürdüler bizde. Okulda, sokakta, evde. Çanakkale'de köylüler eczaneye girmeden önce ayakkabılarını dışarıda çıkarırlardı.
Evet ya, bunu çok sık anlatırdı.
Çok anlatırdı. Bu başka yerlerde de geçti. Öç mü alıyorum? Çok ya, bu Ece'nin geçişlerine ben bayılıyorum. Anlatırlardı, öç mü alıyorum? Bu anıyı, hatırayı tutmakla, sürekli işte başlara kalkmakla öç mü alıyorum? Çünkü neredeyse bu anılardan ibaret Ece, farkında mısın? Öç mü alıyorum?
Tabii geçişe ki alacağım.
Var. Hayır diyor. Aslında tabii ki dediğin gibi. Hayır ama neden unutayım? Eczane sahibi aynı zamanda çocuk esirgeme kurumu başkanı. Tek parti dönemi, adamlarını sevmiyorum. Örneğin Cemal 6 yaşında sürgün. Bilecik küçük bir kasabadır. Beklenen kimse olmasa da akşamları hep gara gidilir.
Cemal Süreya.
Cemal Süreya. Trenlerle akşamlar karşılanır. Cemal o kasabada utanır.
Neden utanır?
Sanırım o Kürtçe diliyle gelmişti. Dilinden utanıyor Ne derler? Kendini anlatamadığı için, anlayamadığı için muhtemelen. Bilemiyorum yani. Onu anlatmamış da Cemal o kasabada utanır dediğinde aklına bir sürü ihtimal geliyor. Burada şey yani Cemal'in yaşadığı o kasabada utandığı şeyler, bilemiyorum yani. Şey, ev mi verilmedi, edilmedi, ev mi bulamadılar, ne oldu? Ne bitti, hiçbir fikrim yok. Ama utanmış, o bilgi var bizde. Ya burada benim dikkatimi çeken bir şey var Adnan. Ticari bir faaliyet içindeki şahıs, eczane sahibi. Aynı zamanda çocuk esirgeme kurumu başkanı. Yani sanki yani devleti eczaneye taşıma durumu gibi bir şey mi var? Devlet kurumlarında şeydir. Şu an hala sosyal sigortalar kurumuna gittiğinde sen söyle, sesini yükseltemezsin ya da herhangi bir sen resmi kuruma gittiğinde daha temkinli oluyoruz. İster istemez bir silkinip kendimize geliyoruz. Farkındasın herhalde değil mi? Hani selam, merhaba. O hitaplardan falan uzağız yani. Sivil bir yer değil orası. Bu yani eczane sahibi şey aynı zamanda esirgeme kurumu başkanı. Bana burası ilginç geldi. Bilmiyorum.
Çok
yani.
Şey okuryazarlık oranının çok düşük olduğu dönemlerde işte meclise bile bir dönem insanlar şey kravatlı buldukları insanları sokaktan çevirip gelip gel vekillik yap.
Dönemler. Evet doğru, öyle dönemler var.
Öyle dönemler var. Dolayısıyla bir kasabada bir yerde bir küçük nüfuslu yerlerde özellikle kravat takmayı bilen insan bile, okur yazar olması da gerekmiyor. Kravat takmayı bilen insan bile belli mevkilere geliyor işte. Ne mal müdür oluyor, benim en hoşuma giden ne hatırlıyorum. Mal müdürü ne yapar hala bilmem. Mal mal bakar herhalde. Defterdar oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Aynı zamanda bir kişi ise işte Milli Eğitim Müdürlüğü de yapıyor. Başka bir iş de yapıyor. Birden fazla iş verilebiliyor o insanlara. Türkiye Cumhuriyeti tarihi üzerine konuşmak beni en fazla sıkan şeylerden biridir. Neden sıkılırım? Bir yerde ya kırmızı çizgiler varsa oraya girmem ben.
Doğru, tamam. Ya rahat rahat konuşamayacaksan, evet. göt diyemeyeceksen diyorsun.
Ha, hiçbir yerde de diyemeyiz onu. Özellikle tarih konusunda, Cumhuriyet tarihi konusunda.
Peki o şey yurttaş duygusuna incindiği yerler, yani yurttaş duygusuna ilintisi var mı da ortaokuldayken herhalde şeyden sonra, işte ilkokuldan sonra başladığımda Basmane Şehit Fethi Bey Lisesi bir bitlenme durumu olmuştu.
O ondan daha önce.
O bitlenme durumunda...
Bitlenmeye gel, unutma, unutma, o lafını unutma. Bitlenmeye geleceğiz ama bina ile başlıyor yurttaşlık duygusunu yok etmek. İlkokulları iki katlı, üç katlı, tek katlı da olsa büyük büyük yaparak, o hepsini eşit sıraya oturtarak, bir, ya 7 yaşında başladım ben ilkokula, o dönemde 7 yaşta ilkokula başlama yaşı, 45 dakika oturma mecburiyetiyle orada karşılaştım. Bu 45 dakika oturma mecburiyeti aynı zamanda yurttaşlıktan çıkıp kulluğa gitmektir. Daha ilkokulun ilk sınıfında, ilk dersinde. O 45 dakika o oturmak mecburiyetine sen de maruz kaldın. Evet. Hepimiz maruz kaldık. Mesela onları birçoğumuz hatırlamayız. Sanırız ki ilkokul anılarımızı anlatırken sanırız ki böyle hepimiz gittik, oturduk. Ondan sonra andımızı söyledik.
Orada öğretmen gelince ayağa kalktık.
Ondan sonra öğretmen bizim büyüğümüzdü. Onu sevdik. Yabancı değildi o. Hep böyle ki hoş an. Oysa ki ya düpedüz aslan eğiticisi gibi.
Evet.
Tek tek kamçıyla, sözle, bakışla bizi ilk önce o öğrettikleri şey o ders süresi boyunca ilk sınıfta, birinci sınıfta mesela tuvalet ihtiyacı için müsamaha gösterilir. Yoksa altına sıçıyor çocuk. O kadar da çiş terbiyesini almış değil. Onu engelleyebilmek için mesela ilk başlarda tek tek tuvalete gitme meselesi vardı. Ondan sonra onu da yavaş yavaş şey yaptılar ve şey dediler. Teneffüse kadar tutacaksın dediler.
Şey geldi.
Bitlenme. Artık o iyice seni ahıra kilitledi. O ahırda tabii ki bitleneceksin.
Evet.
O çok daha sonra. Bu okulun ilk günü.
Bu hergele aşklarda vardı. İşte benim ilk kötü ilk okullarına dayanıyor. Öyle sürekli altına kaçıran bir çocuk vardı. İsmini Hamdi. İntihar etti.
Hmm.
Daha ne diyeyim?
Hergele aşkları da okuyun diyelim.
Ha.
İyi bir roman ha.
Şimdi 76. sesine mi gidelim? Ya şey var, o bitlenme durumunda da yine oraya döneyim. Ayırdılar bizi.
Bitli olanlar ve bitsiz olanlar.
Hayır. İyi ailelerin çocukları bitli olanlar. Yoksul ailelerin çocukları bitli olanlar. Yan yana otururken beni ayırdılar arkadaşlar. Çünkü ailesi yoksuldu. Onu arkaya aldılar.
Yapma ya.
Son seste şey vardı Adnan. Beklenen kimse olmasa akşamlar hep gara gidilir. Küçük kasabalarda. Trenlerle akşamlar karşılanır.
Çok güzel ama değil mi?
Yani çok güzel tabii ki. Burada Ece'nin en böyle şiir dolu, muhteşem böyle şey atladığı, geride bıraktığı bir önceki cümleyi ama tam yerinde kestiği seslerden biri bu. Çok seviyorum ben bu sesi bu arada.
Bu arada benim aklıma geldi. Bunu mikrofon açıkken teklifini yapayım. Ona göre de alayım teklifini. Bu 101 sesi sende yazılı şekilde var.
Var.
Basıma hazır hale de getirdin galiba.
Basıma evet işte isteyen.
Onu olursa. Şeye Patreon'a yüklesek.
Olur.
Ayçalar'da kabul tabii ederlerse, Ayça ve Tony'de kabul ederse. Oraya yükleyelim. Yani niye Patreon'a yükleyelim dedim. Çünkü nihayetinde bu senin tuttuğun notlar. Bir başka ülkede olmuş olsa şimdiye kitap halinde basılmıştı. Çok... ve parasını veren okuyordu. O şekildeydi. Ama madem ki ortam böyle bir kitabın basılmasına ve bizim de para verip almamızı gerektiren bir ortam değil. En azından radyoya faydası olsun.
Yani memnuniyet tabii ki.
2 dolardan başlayan.
Tamam.
Sen hala patrona üye değilsin.
Ya değilim ben, sen beni üye yap diyorum. Ben anlamıyorum o işleri.
Tamam yapacağım.
Hani onu yap ya, senin elinde bir şey var. Bilmiyorum ben nasıl girilir, ne edilir. Ben para mara yatıramıyorum bankadan ya.
Canım o ya, kadar ihtiyaladım.
Çok zor durumdayım ben aslında. Bu ya küçük kasabalardaki şey tren garları. Şarkışla'da da ben bir müddet kaldım. En güzel yeri Şarkışla'nın bana göre de tren garıydı.
Ama bütün niye öyleydi küçük ya? Küçük kasabaların hepsinin ki işin enteresanı mimarisi hemen hemen aynıdır. Aynı. Küçük yerlerdeki. Tabii, tabii. Yani mesela Erzurum'da, Sivas'ta o il merkezlerindeki garb binaları şeydir. Farklı özellikler gösterir mimari bakımdan da. Fakat kasabalardaki, küçük köylerdeki o istasyon durakları hemen hemen birbirinin aynıdır. İki katlı gibidir. Evet. Ama ortası geniştir. Üstünde ortada kocaman bir soba.
İstasyon şefi yaşar. Altında işte şey bilet falan alınır. Şeyi hatırladın mı? Altı Yılmaz'ın Mine filmi. İstasyon şefinin karısı Türkan Şoray oynuyor değil mi Mine? Anımsar mısın?
Hmm.
Sen İzmir'de izlemiştik. Atlas sineması orada biliyorum. Tilkile'ye giderken şey Tamaşalık'tan iniyorsun. Tilkile'ye giderken sağda Atlas bir sinemada. Sen ve ben o filmi sonunda alkışlamıştık iki tane salak.
Hadi be.
Evet. Hiç unutmuyorum onu. 80 sonrasında yapılmış bir filmdi. Bizde artık şey bir dolmuşluk falan vardı. Muhteşem de o el ele tutuşma sahnesi vardır ya Cihan Ünal'la. Yararlar şey o kasabanın namusunu, ahlakını. El ele tutuşurlar, geçerler, yürürler. Şey başları diktir.
Kasabanın namusu, ahlakı da onların el ele tutuşmasıyla yerde bir oldu değil mi?
Gerçi çok hoş filmdi ben. Çok etkilemişti beni o film. Ama senle ben de alkışlamıştık.
Alkışlamış olabilirim evet. Alkışlamış. Çünkü ben öyle oşoş akıllı bir adamım. Şeyi hatırlıyorum ya, şu an utanarak hatırlıyorum. Rocky 1'di galiba büyük bir ihtimalle. Abi finalde herkes
ayağı fırladı,
alkışladı. Ben de aynı heyecanla.
Rocky. Ha. Vay be.
Şimdi Allah Allah.
Başka sese geçelim istersen. İnsanın kendi kendini yapması. 76. ses bu arada. İnsanın kendi kendini yapması, kendini öpmesi mümkün değildir. Rüyalarda bile yapılamaz bu. İşte ikinci yeni bunu yapmaya çalışmıştı. Ham hayalin peşinden koşmak tabii. Olsun.
Evet. Bir daha okur musun bunu?
İnsanın kendi kendini yapması, kendini öpmesi mümkün değildir.
Yapmasından kasıt becermesi mi?
Tabii ki becermesi. Hmm. Düzmesi. Rüyalarda bile yapılamaz bu. İşte ikinci yeni bunu yapmaya çalışmıştı. Ham hayalin peşinden koşmak tabii. Olsun. Bu ikinci yeniyle ilgili sen bana bir makale gönderdin. Duvar gazetesinde sanırım internet yayın yapan bir gazete vardı.
Hı hı hı.
Orada ismini unuttuk, çok ayıp ettik. Çünkü iyi yazıları var, daha sonra baktım ben. Bu ikinci yeniyi baya bir derli toplu anlatıyor orada o arkadaş. E ile başlıyor ismi ya. Bu hafızam benim çok kötü de. Neyse onu Duvar gazetesi Ece Ayhan dendiğinde sanırım şeye gelir.
Evet, ikinci yeniyle değil de Ece Ayhan'la ilgili.
Ama ikinci yeniyi de epey bir toparlıyordu. Neler başardı evet. Ettiğinde. Böyle şey 1,5-2 sayfalık çok iyi bir yazı.
Tavsiye olunur diyorsun.
Evet, tavsiye olunur. Ya şimdi bazı pornlarda biliyorsun böyle büyük aleti olup ağzını almaya çalışan şeyler vardır.
Hı.
Tipler vardır. İzledin mi hiç? Karşına geldi mi?
Gerçeğini de gördüm diyormuşum.
Daha neler.
Evet.
Peki bu Muzaffer İlhan Erdost bir önerim daha var. İkinci yeniyle ilgili. İşte malum ikinci yeninin isim babası. Bu Pazar Postası'nda yazıları çıkmıştı ikinci yeniyle ilgili. Onların yazılarının toparlandığı bir kitap var. Onur Yayınları'ndan çıkmış. İkinci Yeni Yazıları diye. Onu da bu arada önermiş olayım ikinci yeniyle ilgili.
Kitap tanıtımında bu hafta bir görev değişimi yapıyoruz galiba.
Evet, 16 program sonra Adnan sazı eline alıyor nihayet.
Ya bütün kitapları sen tanıttığın için herkes evet. Sanıyor ki şey Adnan Ümmi.
Okumaz.
O programlarda okuyan, kitap okuyan taraf Niyazi. Hı, hı,
diyerek.
Balta sallayıcının hı deyicisi. Diyen de sen Adnan söyle. Sanıyorlar. Ben de okuma yazma biliyorum arkadaşlar. Valla. Geçenlerde seninle bir Sultanahmet taraflarında bir eski kitapçıya gittik bir ara. Hı hı. Tophane'de miydi neydi?
Süleymaniye çıkan cadde üzerinde solda.
Tophane
bir yol var.
Tophane benimki.
Tamam.
Zengin yeri.
Ha. Tamam.
Yeni açılmış.
Tamam, doğru.
Girdik baktık hayırlı olsun dedik. Ve yeni açılan dükkandan bir kitap almak, bir şey almak bizim geleneğimizde olduğu için ben de tuttum 20 lira verdim buna.
Bir anne, iki tane oğlu. Ne orada o şey dükkanda bulabilirsin. Çok ilginç insanlar.
Kitabı almama sebep olan şey Cemil Meriç ismiydi. Cemil Meriç'e benim özel bir ilgim var. Niye var bilmiyorum ama severim kendisini. Fakat kitap Cemil Meriç'in kitabı değil. Bu tarihteki ilk prostatik
örneklerinden evet.
Örneklerinden biri evet. Sekreteri, yardımcısı biliyorsunuz Cemil Meriç kördü. Hayatının belli bir uzun bir kısmını gözleri görmez olarak yaşadı. Bu arada yazma ve okuma işlemi de sürüyordu. Ona okuyucu olarak yanında kızı ve dışarıdan işte Halil Açıkgöz gibi sekreter diyebileceğimiz insanlar yardımcı oluyorlardı.
Asistan.
Halil Açıkgöz de 1980'li yıllarda Cemil Meriç'in sekreterliğini yapmış bir insan. Daha sonra bu kitabı yazmış. Bu kitap Seyran Yayınları'ndan çıkıyor. 1993 yılında basılmış bir kitap.
Birinci basım herhalde değil mi?
İkinci baskısını yapmış olacağını sanmıyorum. Ama bu kitap mesela, bu senin Ece Ayhan'ı dinlerken, Ece Ayhan'la sohbet ederken not alman gibi, Niyazi hemen hemen aynı şekilde Halil Açıkgöz'de Cemil Meriç'le sohbetlerini akşamda yapmış.
Yazmış.
Daktiloya çekmiş. Cemil Meriç'in bundan haberi var mı? Başlangıçta yok. Fakat bir diyalogda diyor, çelişkisini yakalıyor Cemil Meriç'in. Ama hocam diyor, iki gün önce diyor şu şekilde söylemiştiniz diyor. Olduğu gibi tekrar edince Cemil Meriç diyor, sen nereden bu kadar aklında tutuyorsun bunu diyor. Hocam diyor, işte ben gidip sizden duyduğum cümleleri yazıyorum diyor. O yüzden diyor hafızamda kalıyor diyor.
Yani Cemil Meriç gözleri görmediği için işi daha da kolaylaşıyor belki. Hani Açıkgöz'ün hani yazma önünde de yazıyordur herhalde yanındayken. Ben tuvaletlere falan kaçıyordum ya, diğer odalara.
Kör etseydin Ece'yi.
Ece'nin gözü görüyordu. Ama o kalem sesleri falan algılıyordur belki Cemil Meriç.
Hayır, yanında not almıyor.
Ha, çok ilginç.
Akşam gidiyor. Hafızasında kaldığı kadarıyla ezberi müthiş kuvvetli. Çünkü üslup birebir aynı. Evet. Tıpkı senin o 101 notta olduğu gibi. Evet, Ece'nin ağzından çıktığı o kadar belli ki. Bunda da o kadar belli. Cemil Meriç'in ağzından çıkmış bunlar. Bir iki alıntı yapacağım. Kitap bulmak biraz zor. Eğer bulursanız da keyifli bir, Cemil Meriç severler için özellikle tavsiye edilebilir bir kitap. Mesela Atilla İlhan bir vali çocuğu, artist kardeşidir. Bizdeki batıcılıktan nefret eder. Bir peyami değildir ama romancıdır, şairdir de. Avrupalılığın karşısında olmakla birlikte hiçbir şey getirmiyor. Bir parça Marksizmi yalamıştır. Zekidir fakat haşarı mizaçlıdır. Çağdaşlaşmak lazım diyor ki bunu Gökalp ve Atatürk'ün muasırlaşmak olarak ortaya koydukları prensibe bağlıyor. Ben Atilla'yı tenkit etmedim. Atilla Varlık Dergisi'nde hakkımda yazmış bazı ve Fransız edebiyatını biz Cemil Meriç'ten öğrendik diyor. Ben de sırf beni yazdığı için kitabını aldım ve iyi tarafından tutturup kaldırmak istedim. Adam yalnız güzel taraflarıyla yükseltmek istiyorum. Yaklaştırmak için kendimize. Yazım birinci round dedi. Cevap vermedi. Şayet cevap verseydi bir diyalog kurulacaktı.
Diyalog istemiş demek Atilla İlhan'la. Hmm.
Şimdi bir başka konu. Ben bunları yazdım diyor. Hepimiz ayrı ayrı çete muharebesi yapıyoruz. Mehmet Akif Akgenç'tir. Onu tanımayabilirim. Fakat onlar beni kendilerinden öncekileri tanımak mecburiyetindeler. Herkes belli bir mahallede kavga yapıyor. Evvela yaşayanlar birbirlerini tanımalı. Peyami'ye karşı avantajım şu. Hür bir rejim var artık. Her istediğini söyleyebilir veya yazabilirsin. Fakat bazı şeyleri söyleyemezdi. Anasını bellerlerdi adamın. ipte sallandırırlardı. İkinci olarak Feyami'nin bir mirası var. Çok kısa bir alıntı. Evladım sizlere ümmiler hocalık yapıyor. Ha, bu tipik bir Cemil Meriç'in ağzından çıkabilecek bir cümle mesela. Bir önceki alıntılarda da söylediklerimin Cemil Meriç'in tınısı var. Cemil Meriç'le evet, kitabın adı Cemil Meriç'le Sohbetler, Halil Açıkgöz, Seyran Yayınevi.
Bu kadar demek bugün.
Evet.
Bitirdik, tamam, görüşmek üzere.
Hadi eyvallah. Prostatik. Hazırlayanlar ve konuşanlar Niyazi Zorlu, Adnan Acar.